Ayrım 24.
Zaman yürür gider beni dertlendirmeden. Çünkü kitaplarımın dilediğim zaman bana sevinç verecekleri, yaşamama destek olacakları düşüncesi anlatabileceğimden daha büyük bir rahatlık verir bana. İnsan yaşamı denen bu yolculukta benim bulduğum en iyi nevale kitaplardır ve ondan yoksun anlayışta insanlara çok acırım. Vermekte aşırı giden bir kralın uyrukları istemekte aşırı giderler. Akla göre değil, örneklere göre pay biçerler kendilerine. Bir düzeni sarsanlar, onun yıkılmasıyla ilk ezilenler olur çoğu kez. Kargaşalığı çıkaran, yararını kendi görmez pek. Başka balıkçılar için suları bulandırmış olur. Dünya yurttaşlığı. Sokrat söylemiş diye değil, kendi yaratılışıma uyarak, üstelik aşırılığa bile kaçarak bütün insanları hemşehrim sayıyorum. Bir Polonyalıyı tıpkı bir Fransız gibi kucaklıyorum, dünya ile akrabalığımı kendi ulusumla akrabalığımın üstünde tutuyorum. Doğduğum yerin pek o kadar düşkünü değilim. Kendi düşüncemle vardığım yeni bilgiler, bana yalnız esintilerle edindiğim hazır ve gelişi güzel bilgilerden daha değerli gelir. Kendi kazandığımız temiz dostluklar nerede, iklim ve kan dolayısıyla bağlı olduğumuz dostluklar nerede? Doğa bizi özgür ve bağımsız yaratmış, bizse tutup kendimizi bir takım çemberler içine hapsediyoruz. Talih bazı olayları ustaca düzenliyor sanki. Helena oğlu Konstantin, Bizans İmparatorluğu kurdu ve bu imparatorluk Helena oğlu Konstantin'le sona erdi. İlgimizi anlattığı şeylerle değil, kendisine çeken söz ustalığından nefret. Baştakiler ve biz. Bizi yöneten, dünyayı ellerinde tutan kimselerin bizim kadar akıllı olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez. Bizden çok üstün değillerse bizden çok aşağı sayılırlar. Çok şeyler vaat ettikleri için çok şeyler yapmak zorundadırlar. Başkalarından aktardığım sözleri kendi söylediklerimi değerlendirecek biçimde seçebilmiş miyim, ona bakılsın. Çünkü ben kimi zaman dilimin, kimi zaman kafamın yetersizliği yüzünden gereğince söyleyemediğim şeyleri başkalarına söyletirim. Aktardığım sözleri saymam, tartarım. Kendimle oynadığım zaman kim bilir, belki benim onunla oyalandığımdan çok o benimle oyalanıyor. Yabancıdan kaçınma. Bizim Fransızların bir huyu var. Kendi bildiklerine benzemeyen bir yaşayış, bir hal gördüler mi şaşırır, ürkerler. Bunda o kadar ileri giderler ki Fransız olmaktan utanacağım gelir. Köylerinden çıktılar mı sudan çıkmış balığa dönecekler neredeyse. Nereye giderlerse gitsinler, kendi adetlerini de birlikte götürür, yabancı adetleri kötü görürler. Macaristan'da bir Fransız gördüler mi bayram eder, can ciğer olur ve kafa kafaya verip gördükleri barbarca şeyleri çekiştirmeye başlarlar. Bir şey Fransız olmadı mı barbardır onlara göre. Üstelik bunlar yabancıları tanıyabilen zeki Fransızlardır. Çoğu bir yere dönmek için gider. Seyahatlerinde işlerine kapanır, her şeyden gocunur, konuşmaz, kimseye açılmazlar. Dünyalarına yabancı bir hava bulaşacak diye ödleri kopar. Hizmetçilerimiz bize kuşlardan, atlardan, köpeklerden daha ucuza hizmet ediyorlar. Üstelik bu hayvanlara gösterdiğimiz meraklı, özenli, dikkati de göstermiyoruz hizmetçilerimize. Halk ve kral. Kral Hiero'nun en çok yakındığı şey, insan yaşamının en güzel, en tatlı meyvesi saydığı dostluktan, karşılıklı bağlanmadan yoksunluktur. Benim için elinden geleni ister istemez yapacak olan bir insanın sevgisine, iyi niyetine nasıl inanabilirim? Önümde eğilip bükülmesinin, bana diller dökmesinin ne değeri olabilir? Bunları yapmazlık edemez. Bizden korkanlardan gördüğümüz saygı, saygı değildir. Onların saygısı bana değil, krallığadır. Hükümdarların kavuştukları en büyük nimet, halkın hem dertlerini çekmesi, hem de üstelik onları övmek zorunda olmasıdır. Kralın iyisi kötüsü, sevileni sevilmeyeni hep aynı saygıyı görür. Bir kralsam, halkın bana çatmaması, beni sevmesine alamet sayılmaz. Çünkü çatmak istese çatamazdı. Ardımdan gelenler dostum oldukları için gelmiyorlar. Halleşip dertleşmeyen insanlar arasında dostluk olamaz. O kadar yükseklere çıkmışım ki insanlarla alışverişim kalmamış, birbirimizden çok ayrılmış, çok uzaklaşmışız. Pazarlık. Para vermekten haz duyarım. Omuzlarımdan bir yük atmış, bir çeşit kölelikten kurtulmuş gibi olurum. Ayrıca para verirken doğru bir iş yapmanın, başkasını memnun etmenin keyfini duyarım. Ama hesap, kitap, pazarlık isteyen alışverişlere yanaşmam. Bu türlüsünü benim yerime yapacak kimse olmadığımı, işin uzamasına meydan vermem. Yaratılışıma çok aykırı gelen o iğrenç konuşmalara düşmektense bırakır kaçarım. Dünyada pazarlık kadar iğrendiğim bir şey yoktur. Savaş üstüne. Gelelim savaşa. İnsanların en büyük, en şatafatlı eylemlerinden biri olan savaşı, bizim hayvanlara üstünlüğümüzü göstermekte mi kullanacağız, yoksa tam tersine budalalığımızı, eksikliğimizi mi? Doğrusu birbirimizi paralayıp öldürme, kendi türümüzü yıpratıp yok etme sanatımızın bu sanattan yoksun olan hayvanları imrendirecek bir yanı olmasa gerek. Ne zaman bir aslanı daha güçlü bir aslan öldürdü? Hangi ormanda büyük domuzun dişi küçük domuzu paraladı? Ama hayvanların tümü bu marifetten uzak kalmış da denemez. Bal arıları arasında da azgın çatışmalar olur, iki hasım ordunun başları bizim krallar gibi davranırlar. Bir kavgadır kopar iki bey arasında çoğu kez. O zaman seyredin arı milletindeki azgınlığı, o coşkun, vızıltılı savaş hengamesini. Bu yaman tasviri her görüşümde insanların saçmalığını, budalalığını okur gibi olurum onda. Çünkü azgınlığı ve korkunçluğuyla insanı kendinden geçiren savaş tepinmeleri, o gümbürtü ve çığlık kasırgası. Kimi yerde bir parıltı sarar gökleri, ayak patırtıları yükselir her yandan. Dağlara çarpan bağrışmalar yankılanır yıldızlara doğru. O kaç binlerce silahlı insanın korkunç düzenliliği, bunca azgınlık, bunca coşkunluk, bunca yiğitlik, bunların ne boş nedenlerle parlayıverdiğini ve ne sudan nedenlerle sönüverdiğini düşününce gülüyor insan. Paris'in aşkıymış derler Helenlerle barbarları savaşa sokan. Paris'in zamparalığı yüzünden koca Asya savaşlarla bitti, tükendi. Bir tek adamın tutkusu, bir kırgınlık, bir keyif, bir karı koca kıskançlığı, ringa balığı satan iki kadının birbirini tırmıklamasına değmez. Böylesine nedenler, bütün o büyük hengamenin canı, ilk hızı olabiliyor. Savaş çıkaranların kendilerine inanır mısınız? Dinleyin imparatorların en büyüğünü, en çok zafer kazanmış olanını, en güçlüsünü. Bakın nasıl eğleniyor kendi kendisiyle, çocukça hoşlanarak nasıl alay ediyor karadan, denizden giriştiği birçok savaşlarla, ardından giden 5000 insanın kanıyla, canıyla seferleri uğruna, dünyanın iki büyük parçasında harcanan nice güçler ve zenginliklerle. Antonius Glafiria ile yattı diye benim de Fluvia ile yatmam gerekirmiş, Fluvia'ya göre. Yatacak mıyım ben şimdi Fluvia ile? Manius'la da mı yatacağım gerekiyor diye. Kendine gel, ya savaş ya yatak diyor kadın. Ne demek, canım mı daha değerli, erkekliğim mi? Çalsın savaş boruları. İşte o büyük ordu, yeri göğü titreten o binbir yüzlü, binbir ayaklı ordu. Likya denizi üstünde ak dalgalar yuvarlanır gibi sert Orion kış sularına gömüldüğü zaman, ya olgun yaz buğdayları gibi Hermus'un, Likya'nın sarışın ovalarında, ürperiyor çiğnenen toprak, gümbürdüyor kalkanlar. Binlerce kollu, binlerce kafalı bu azgın dev nedir aslında? Hep aynı zavallı, dertli, cılız insanoğlu. Kızışıp kaynaşan bir karınca yuvasından başka bir şey mi ki bu? Kara tabur ilerliyor ovada. Ters bir rüzgar, bağırışan bir karga sürüsü, bir atın sürüşmesi, yukarıdan bir kartalın geçivermesi, bir rüya, bir ses, bir görüntü, bir sabah sesi yeter bu devi yıkıp yere sermeye. Güneşin bir ışını vurmaya görsün yüzüne, eriyip dağılıverir. Biraz toz serpiverin gözlerine, bizim şairin arılarına serpildiği gibi. Bakın nasıl da kopup paramparça oluyor sancak erleri, alaylar, başlarında büyük Pompeius'la birlikte. Çünkü oydu sanırım Sertorius'un bu yaman silahlarla İspanya'da yendiği. Aynı silahları Eumenes Antigonus'a, Sürena Crassus'a karşı kullanmıştı. O azgın yürekler, o korkunç cenkler, biraz toz atın durulur hepsi. Bizim arıları bile salsanız üstüne, güçleri ve yürekleri yeter o devi bozmaya. Daha geçenlerde Portekizliler, Kısitima'da Tamil şehrini kuşatmışlardı. Arısı bol olan bu şehir halkı surların üstüne yüzlerce kovan getiriyorlar. Ateş yakıp arıları dumanla birden öyle salıyorlar ki dışarı, saldırılarına ve iğnelerine dayanamayan düşman bırakıp gidiyor kuşatmayı. İmparatorların ruhlarıyla çarıkçıların ruhları aynı kalıptan çıkmadır. Kralların gördüğü işlerin önemine, ağırlığına bakıp öyle sanıyoruz ki bunları yaptıran neden de önemli ve ağırdır. Aldanıyoruz. Onları davranışlarında dürtükleyip durduran nedenler bizimkilerden başka türlü değildir. Bizi bir komşumuzla kapıştıran nedenin aynısı krallar arasında bir savaş koparır. Bize bir uşağı kırbaçlatan nedenin tıpkısı bir krala düştü mü bir ili yıktırır ona. Onların istedikleri de bizimkiler gibi sudan ama yapabildikleri daha fazla. Bir peynir kurduyla bir fili aynı iştahlardır dürtükleyen. Bilgelik ve mutluluk. Çağımda yüzlerce işçi, yüzlerce çiftçi gördüm ki üniversite rektörlerinden daha bilge ve daha mutluydular. Ve ben daha çok onlara benzemek istedim. Öğrenim bence yaşamaya yararlı şeyler arasındadır. Şeref, soyluluk, saygınlık gibi ya da çok güzellik, zenginlik ve benzeri üstünlükler gibi. Bunlar yararlı olmasına yararlıdırlar ama uzaktan, kendi varlıklarından biraz daha çok bizim sanrımızla yararlıdırlar yaşamaya. İnsan topluluğunda yaşamak için bize turnalar ya da karıncalardan fazla görevler, yasalar gerekli değildir pek. Hem görmüyor da değiliz ki bu hayvanlar bilgi olmaksızın pek düzenli yaşıyorlar. İnsan bilgeliğe erse her şeye hayatına yararlı ve gerekli olduğu ölçüde değer verir. Bizi eylemlerimiz ve davranışlarımızla ölçecek olsalar bilgisizler arasında bilgililerden daha çok sayıda iyi insan çıkar. İyi derken de her türlü erdemi düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki eski Roma'da, kendi kendini batıran o bilgin Roma'da daha büyük değerde insanlar vardı. Başka yanları hep benzer olsa da dürüstlük ve yürek temizliği eski Roma'nın ayrıcalığıdır. Çünkü o şaşılası bir sadelikle yaşamını bilmişti. Öfke üstüne. Plutarkos hep hoştur ama insan halleri üstüne düşüncesini söylerken eşi yoktur. Likurgos'la Numa'yı karşılaştırırken çocukların eğitimini babalarına bırakmanın ne büyük bir saflık olduğunu o kadar güzel anlatır ki. Devletlerin çoğu herkesi, kadınlarını ve çocuklarını dedikleri gibi yönetmekte serbest bırakır, onlar da masallardaki devler gibi akıllarını esen her deliliği yaparlar. Galiba yalnız Lakedemonyalılar ve Giritliler çocuklarını eğitimini yasalara bağlamışlar. Bir devlette her şeyin çocuk eğitimine bağlı olduğunu kim bilmez? Ama yine de çocuklar hiç düşünmeden ne kadar deli ve kötü olurlarsa olsunlar ana babalarının keyfine bırakırız. Kaç kez sokaktan geçerken öfkeden kudurmuş bir baba veya ananın çocukları öldüresiye dövdüklerini görmüş, oğlancıkların öcünü almak için ana babalarına türlü oyunlar oynamayı kurmuşumdur. Döverken gözleri öfkeden alev alev yanar, daha yeni süt ninenin kucağından çıkmış bir çocuğa gırtlaklarını yırtasıya bağırırlar, suratları allak bullak olur. Hipokrat'a göre de en tehlikeli hastalıklar insanın yüzünü değiştiren hastalıklardır. Dayaktan sakatlanmış, sersem olmuş nice çocuklar vardır. Ama devletimizin yasaları yine bu işe karışmaz, sanki bu sakatlar, bu sersemler bizim toplumumuzda yaşamıyormuş gibi.